Ayrım 32.
Bu kararlarla hayatlarını kaybedenlerden bir kısmının kabına sığmayan, hayatın yeni şartlarını kavrayamayan insanlar olduğu görülüyordu. Bunlar olayların bir dalgayla suyun yüzüne attığı, fakat dalgaların durulmasıyla beraber durulamayan insanlardı. Örneğin bir aralık cezaevinin bir odasında mahkemenin hükmünü bekleyen bir mebusla bir arada kalmıştık. Aslında bir köylüydü. Dipnot, Kırşehir mebusu Rıza Bey. İri, heybetli, kara bıyıklı ve iyi huylu bir adamdı. Harp içinde veya mütarekeden sonra ortalık karışıp da her tarafta çeteler, gruplar ve mahalli sergerdiler türeyince o da kazasında bir kudret olmuştu. Padişahın Ankara valisini kendisinin dağa kaldırdığını, Atatürk'e Ankara'nın yolunu açtığını ve onu Çankaya'ya kendisinin oturttuğunu söylerdi. Mustafa Kemal ne zaman otomobiline binse beni yanına alırdı. Şimdi bunlar ne çabuk unutuldu. Bu dahiliye vekili, bu hariciye vekili de kim oluyorlar ki? Ben silaha sarılıp da filan boğazı kestiğim zaman onlar neredeydiler? Yok efendi, yok, bu iş böyle sökmez. Sonra gözleri döner ve ağzına geleni söylerdi. Hiçbir teselli ve uyarma kabul etmezdi. Bir köy ağasıyken millet meclisinde mebus oluşunu, taşlı tarlaların sulu tarla, sulu tarlaların da birer çiftlik haline gelişini ve dağda sıra sıra davar sürülerinin dolaşmasını kâfi görmezdi. Tabancayı belime takınca derdi ve belinde tabancayı takacağı yeri de eliyle gösterirdi. Dahiliye vekilini de hariciye vekilini de Allah'ın inayetiyle cebimden çıkarırım. Sen bana bak efendi, bu iş böyle hallolur. Bu aslında basit ve iyi adamın bu kolay harekete getirilen benlik duygularını bir takım huysuzlar yakalamış ve onu galiba bir takım karanlık işlere sürüklemişlerdi. O mahkemede hakim sandalyesinde oturanları, meclis koridorlarında teklifsizce şakalaştığı eski arkadaşlar sayıyor ve onlara mahkemede nasıl ağızlarının payını verdiğini anlatıyordu ama sonu iyi görünmüyordu ve nitekim öyle çıktı. Bir gecenin son saatlerinde koridorda gene jandarmaların tok ayak sesleri duyuldu. Bu ayak sesleri daha bizim odanın kapısına yaklaşırken ve jandarma subayının anahtarı daha oda kapısının kilidinde devrini tamamlamadan mebus yatağından fırladı. Zaten daima tetikteydi, gecelerini kabuslar içinde geçiriyordu. İri boyu, heybetli yapılışı ve gecelik haliyle yatağın ortasında bir heykel gibi dimdik duruyordu. Fakat yeisin ve çaresizliğin müşahhas bir timsali gibiydi. Bu hayatın artık sonu gelmişti. Biraz sonra son nefesini verince her şey bitecekti. Hırslar, benlik duyguları, korkular sona erecekti. O da böyle düşünmüş olacak ki duruldu, gevşedi. Kendini kaderinin eline teslim etti, giyindi. Sükunetle vedalaştık ve gitti. Hücrelerin, odaların sakinleri boyuna değişiyordu. Memleketin toplum tabakalarının bütün davaları bu koridordan bir sel gibi akıp gidiyordu. İktidar ve siyaset düşkünlerinin, eski nazırların, sabık kahraman ve şimdiki hainlerin, irtica veya saltanat davası güdenlerin, şeyhlerin, mütegallibenin, beylerin ve eşkıyanın bütün zaaflarıyla teşhir edilerek bu geçitten kafile kafile akışlarını görmek insanda garip düşünceler uyandırıyordu. Hepsinin üstünden iğreti şahsiyetlerinin örtüsü kaldırılmıştı. Hepsi de ortada bütün nitelikleriyle çırılçıplaktılar. Muhitlerinin veya şekillerin onları saran iğreti cemiyet kaidelerinden hiçbiri kalmamıştı. Ünvanlar, rütbeler, nişanlar yahut da geleneklerin, hakların verdiği her şeyler birden silinmişti. Herkes hakiki iç malzemesiyle olduğu gibi ortaya serilmişti. Sanki İsrafil şuurunu çalmış ve ruhlar oldukları gibi hakkın divanına varmışlardı. Toplumun nabzı sanki bu koridorda çarpıyordu. O günler hakikaten yaşanmaya değer günlerdi. Bu arada biz de kendi hayatımızı yaşıyorduk. Aynı davadan muhtelif cezalara hüküm giyen 11 kişiydik. Bir bakışta aynı cinsten fakat hakikatte birbirinden ayrı 11 insan. En hafif hüküm giyenin cezası 7 yıldı. Fakat bir bakışta bunu pek düşünen yoktu. Kendimizi bir dava adamı görüyorduk. Bir fikir uğruna mücadele ettiğimizi sanıyorduk. Cemiyetin çeşitli tiplerinin ve çeşitli meselelerinin kaynaştığı bu geçidin üstünde biz, o cemiyetin geleceğini temsil ettiğimize ve geleceğin davalarını güttüğümüze inanıyorduk. Kapımızın önünden akan sele, bu sel bir çirkefmiş gibi biraz da yukarıdan bakıyorduk. Her cemiyetin yapısında geçmişin kalıntılarıyla geleceğin ruh şeyimi, çekirdeği bir arada yaşar. Önümüzden akan bu insanlarla onların temsil ettikleri davalar, geçmişin bir takım artıkları, döküntüleridir ki, bunların tasfiyesi zaten erkeç mukadderdi. Asıl işler, asıl büyük işler daha sonra gelecek. Bunları hem söylüyor hem de inanarak söylüyorduk. Gerçi bu ileride gelecek büyük işlerin ne olacağı hakkında herkesin kafasında canlandırdığı şey diğerininkini tutmuyordu. Ama hepimiz gene de gelecekte başka bir toplumun kurulacağına inanıyorduk. Bu bizim kuracağımız toplum nizamında artık insanı soysuzlaştıran sosyal, ekonomik şartlar, bu iki tabiri çok sık kullanıyorduk, tamamen ortadan kalkacaktı. Artık ihtiraslar, istismarlar, tahakküm davaları da olmayacaktı. Biz bir cennet kuracaktık ve insanlar da melekler olacaktılar. Sonra da klişeler birbirini takip ediyordu. Çünkü diyorduk insan içinde yaşadığı içtimai şartların bir mahsulüdür. İçtimai şartları ise iktisadi münasebetler meydana getirir. İdrakimizi ve zihniyetimizi tayin eden bunlardır. O halde biz bir defa iş başına geçip de iktisadi münasebetleri planlaştırıp tekniğe hakim olduk mu tamam. Cemiyetin yapısı gibi zihniyeti de kendi kendiliğinden değişir. Cemiyet eski bünyesinden çıkar ve geçmişin bu kalıntıları da kendiliğinden ortadan kalkar. Ve benzerleri ve benzerleri. O zaman artık ne insanların insanlar, ne milletlerin milletler tarafından sömürülmesi, ne esir ne hüdavendi, hepimiz bir olacaktık. Ve bu işler bize çok basit, çok kolay görünüyordu. Hatta herkesin de bizim gibi düşünmemesine hayret ediyorduk. Odalarımızda kendi aramızda toplandığımız zaman tartışmalarımız, konferanslarımız hep bu gelecek güneşin etrafında toplanırdı. Bize kalırsa okuduklarımız, dinlediklerimiz hep bizi doğruluyordu. Zaman bizim için çalışıyor diyorduk. Hakikat yolunun tam üstündeydik. Hatta biz sadece hakikate eren insanlar değil, insanüstü kahramanlardık. Fakat bir gün bu toplantılarımızın birinde geçen küçük bir olay, bizim bu insanüstü vasfımız üstünde beni hayli şüpheye düşürdü. O günkü toplantımızın konusu ihtilalciliği meslek haline getirmekti. Söz içimizden bir tıp öğrencisinindi. Bu genç tıp fakültesini bitirmek üzereyken yakalanmıştı. Fakat yarın biz iş başına gelince hem mektebini bitirecek hem de kahraman bir sıhhat komiseri olacaktı. İhtilalcinin yahut ihtilalciliği meslek haline getiren profesyonel, revolüsyoner tipin vasıflarını dinlemek için odalarımızın birinde toplandık. Bu odaya bir toplantı odası düzeni verildi. Bizim 11 kişiden kimisi portatif karyolalarda, kimisi de duvar diplerinde şilte, battaniye gibi şeylerin üzerinde yatardı. Toplandığımız odada hem şilteler hem portatif karyolalar üzerinde yatanlar vardı. Toplantı başlamadan önce dinleyicilerin bir kısmı bu karyolaların üstüne bağdaş kurdular. Bir kısmı da duvar diplerine sıralandılar. Küçük bir tahta masa kürsü vazifesi görecekti. Doktor Namzedi Sözcü bu kürsünün başında yerini alınca sesler kesildi ve hatip doğrudan doğruya konuya girdi. Arkadaşlar dedi, profesyonel revolüsyoner kapitalizmin bir mahsulüdür. Yalnız bizim saflarımızın arasında bulunur. Kendini kayıtsız şartsız inkılaba veren adam demektir. Bu konuda uzun açıklamalar yapan doktor adayı sonra bu tipin vasıflarını anlatmak istedi. Onda gelici geçici dünya nimetlerine tam manasıyla göz yumarak kendisini yalnız dava için feda etmek asıldır. Esasen davası için hayatını ortaya koyan böyle insanüstü bir mahlukun günlük nimetler ve insanı o kadar aşağılaştıran bir takım menfaat bağlarıyla ne alakası kalır? Sözcünün bu konferansı nefsine güvenen bir mücahidin ateşli heyecanıyla devam ediyordu. Dinleyiciler sözlerini rahat ve doğrulayıcı bir eda ile takip ediyorlardı. Bazıları bu sözleri unutmamak için defterlerine kaydediyorlardı. Konferansçı son izahları da yaparak konuşmasını şu soruyla düğümledi. O halde dedi, şimdi bütün bu tariflere göre profesyonel revolüsyoner yahut ihtilalciliği meslek haline getiren adamlar kimlerdir? İşte o insanlar bizleriz arkadaşlar. Hakiki, saf ve ülkücü ihtilalciler bizleriz. Konferans bu kadar mıydı bilmiyorum. Belki daha devam edecekti fakat bir şey oldu. Araya küçük bir olay girdi. Bu gergin, heyecanlı havayı değiştirdi. Konferansçı tam sözlerini bitirmişti ki kapı açıldı. Açılan kapıdan bize her zaman ziyarete gelen bir genç göründü. O da bir tıp öğrencisiydi. Arkasından jandarma onbaşısı ve sonra sırtında bir şeyler taşıyan bir gardiyanla odaya girdi. Oda halkını güler yüzle selamladı. Arkasındaki gardiyan sırtındaki yükleri odanın ortasına koyduğu zaman bunların 4 tane yeni portatif karyola olduğu anlaşıldı. Herkes sevindi. Artık kimse yerde yatmayacaktı. Demek ki dışarıdaki mahalle, mektep veya fikir arkadaşlarımız ne yapmış, yakıştırmışlar, buraya her zaman bir şeyler yetiştirdikleri gibi bugün de eksikliğini bildikleri bu 4 portatif karyolayı yollamışlardı. Artık herkes karyola sahibi olmuştu. Karyolası olanlar ve olmayanlar bir şeyler söylemek ve hele teşekkür etmek için ziyaretçinin etrafını aldılar. Fakat biraz önce konferans veren doktor Namzedi bu halkın arasından yavaşça sıyrıldı. Kendi karyolasının üzerinden şiltesini, eşyalarını kaldırdı. Altta kullanılmış kendi karyolası vardı, onu söktü, topladı. Odanın ortasına ve yeni karyolaların yanına bıraktı. Sonra yeni bir karyolayı alarak kendi yerine açtı, kurdu, şiltesini, eşyalarını bunun üzerine yerleştirdi, işini tamamladı. Ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi sakin ve tabii arkadaşlarının halkasına sokuldu. Herkes susmuştu. Biraz önce profesyonel revolüsyonerin, yani kendisinin, feragat ve geçici menfaatlere yüz çevirmek vasfını o kadar güzel anlatan bu mücahidin hareketini herkes şaşkın bir hareketsizlik içinde takip ediyordu. Biraz önceki ateşli ihtilalcinin ve başkaları için hatta hayatını feda eden ve insanı aşağılatıcı menfaat bağlarıyla hiçbir ilgisi olmayan bu insanüstü mahlukun bu feragat tılsımını esası birkaç liralık bir portatif karyolanın, hatta hepsi de değil, sadece eskisine bakarak yenisinin farkı bir an içinde bozmuş, parçalamıştı. Doktor Namzedi odaya giren ve bu eşyaları getiren ziyaretçinin etrafını alanlar arasından sıyrılırken içinde hangi duygular çarpıştı? Bir takım sesler ona yapma, değmez dedi mi? Eğer böyle sesler duymuşsa sonra hangi şeytan onu omuzlarından yatağa doğru iterek durma demişti, bak yerde yepyeni bir portatif karyola. Başkası yeni bir karyolaya sahip olurken sen niçin bu eski karyolada kalasın? İhtilalcilik başka, karyola gene başkadır. Cihan ihtilalini gene yaparsın. Demin olduğu gibi yarın da etrafını saran insanlara, hem de binlerce, yüz binlerce insana gene de feragat ve başkaları için nefsini feda etmek dersleri verirsin. Ama şimdi neden sen eski bir karyolada yatarken arkadaşın yeni bir karyolaya kurulsun? Yürü, yürü! Hatta belki böyle bir nefis mücadelesi bile olmamıştı. Ve o şeytanın kulağına üflediği oyuna iradesizce kendini kaptırmıştı. Ya mahkemenin karşısına geçirdiği çetin imtihan? O belki de bir tehlike karşısında hep beraber olmanın yarattığı bir kolektif ruh cesaretiydi. Bu müştereken feda olmak hevesini o kadar iyi yarattığı halde, ferdin şahsına, şahsi rahatlığına veya menfaat kaygısına ilişkili olan hallerde demek ki bütün kuvvetini kaybediyordu. İşe yaramaz bir cihaz haline geliyordu. Ama bu küçük olay nedense beni çok üzdü ve düşündürdü. Acaba hayat onun dilediği gibi akar da bir gün bu kapılar açılır ve ona ''Buyur arkadaş, artık söz senindir, vaat ettiğin dünya cennetini yap'' derlerse ne olacaktı? Tabii o zaman bu küçük karyola büyüyecek, büyüyecekti. Süslü, ipekli yatak odalarına, yaldızlı salonlara, pahalı marka ağır otomobillere, güzel kadınlara, köşklere, saraylara inkılap edecekti. Bunlardan her biri bir taraftan göründükçe inkılapçı etrafını saran yoldaşları arasından hafifçe sıyrılarak yahut bunları iki tarafa iterek kendine açılan altın sedirlere mi koşacaktı? O gece portatif karyolama uzandığım zaman kaygılarım devam ediyordu. Nihayet kendi kendime sabah olur bu doktora dayının yakasına yapışırım ve ''Anlat bana arkadaş, biz ki senin tabirince insanüstü birer mahluktuk. Bu kadar aşağılık bir menfaat karşısına bizi bu kadar düşüren hangi şeytandır?'' diye sorar, cevabını alırım diye düşünürken dalmışım. Fakat bu soruyu hiçbir zaman soramadım. Sabah olup da kalktığım vakit mahkemeden gelen bir emir bizim başka başka cezaevlerine dağıtılacağımızı bildiriyordu. Ben Afyonkarahisar'a gönderilecektim. Kovadis yoldaş. Memleketin ve toplumun nabzı biraz da cezaevlerinde atar. Bu atışları dinlemeyi ve değerlendirmeyi bilen aydın insan içindir ki cezaevi bir üniversite olabilir. Eğer bu görüş doğruysa. 23. Bölüm. Afyonkarahisar'ında cezaevine kale derlerdi. Bu kale denilen cezaevi hemen şehrin içindeydi. Ama oraya bir defa girip de avlusundan bakıldığı zaman bu dört köşe avluyu dört tarafından çeviren binalar ve duvarlar arasından yalnız bir gökyüzü, bir de dışarıdan cezaevinin yan duvarını aşan büyük bir selvi kavağının yarısı görünürdü. Dış kapıdan avluya dar, dolambaçlı bir geçitten geçilirdi. Bu geçidi geçerken bir sıra kapılar açılıp kapanırdı. Nihayet son kapı da ardımızdan çekilip kendinizi cezaevinin avlusunda bulduğunuz zaman, bu kuyu gibi avluyu bir dam gibi kapatan mavi gök parçasıyla, bu yan duvarın üstünden yarısı görünen selvi kavağından başka, dış alemden nişan veren her şeyle alaka kesilmiş olurdu. Bu dört köşeli kuyu gibi avlunun ortasında cezaevinin şadırvanı vardı. Asıl koğuşlar giriş kapısının tam karşısına rastlayan bina kısmındaydı. Ortadan bir kapıyla iki kat üstünde dört koğuşa ulaşılırdı. Her birinde yüz kadar hükümlü yatardı. Günün bazı saatlerinde bu koğuşların kapıları açılarak içeridekilere hava aldırılırdı. Hem koğuşlar arasında hem de her koğuşun kendi içinde mahkumları kademelendiren, kendi kendine meydana gelmiş bir meratip silsilesi, bir hiyerarşi vardı. Ölüm cezasına çarptırılan hükmün tasdikini bekleyenler, 101 yıllık denilen hükümlüler, nihayet cezası hiç değilse 15-20 yıldan aşağı olmayanlar bizim 4. koğuşa verilirlerdi. Diğer koğuşlara da cezalılar ona göre dağıtılırdı. Fakat bir arada bulunmamaları gereken aynı derecede ağır cezalı hükümlerin ayrı koğuşlara serpiştirilmelerine dikkat olunurdu. Ceza derecesi bakımından koğuşlar arasındaki bu sıralanma koğuşların kendi içlerinde de vardı. Her koğuşun içinde köşeler, pencere önleri en ağır cezalılar yahut en azılılar arasında paylaşılmıştı. Fakat bir suçlunun ne kadar azılı olsa da koğuş içinde yerini ve imtiyazını diğerlerine karşı tek başına korumaya gücü yetmeyeceği için köşeler bir takım grupların eline geçmişti. Her köşe bir grubun elindeydi. Köşelerden sonra bu köşeler arasındaki duvar boylarında yer sahibi olmak imtiyazı gelirdi ki bu da önemliydi. Bu duvar boylarının da koğuş kapısından uzaklaştıkça ve köşelere yaklaşıldıkça önemi derece derece artardı. Koğuşların avluya bakan yalnız ikişer penceresi vardı. Bu pencerelerin altında yer almak da ayrıca çok mühimdi. Çünkü yukarı kata düşen pencerelerden yalnız havalanmak değil, en mühimi Afyon'un ortasından fışkırıp üzerinde Selçuk Kalesi harabeleri bulunan meşhur kayasını ve şehrin yukarı mahallelerini görmek kabildi. Köşelerde değilse bile hiç olmasa duvar diplerinde yer tutabilmek için de gene bir takım gruplar halinde toplanmak yahut da şu veya bu gruba dayanmak gerekirdi. Ama gene de bu gruplar arasında tek başına yer tutabilmiş olan ağırbaşlı ve itibarlı mahkumlar da vardı. Bunlar aynı zamanda grupların sınırları arasında bir fasıla hattı, bir tarafsız bölge kurabilmek bakımından galiba gruplar içinde faydalı sayılarak oralara yerleştiriliyorlardı. Sonra ne köşelerde ne duvarlar boyunda yerleri olmayan mahkumları duvar diplerine istif edilen diğer yorgan yatakların üzerlerine atarlardı. Gece olunca da bunları koğuşların ortasına sıra sıra yayarak orta yerlerde yatarlardı. Bu yataklarda yatanların da koğuş kapısına veya duvar diplerine yakınlık bakımından hesaplanan itibar dereceleri vardı. Koğuş kapıları arkasında ancak en itibarsız mahkumlar yatarlardı. Gerek koğuşlar arasındaki gerek koğuşlar içindeki bu meratip silsilesi değişmez değildi. Hapishaneye ilk girince postunu bir tarafa istifleyip, akşam olunca da kapı arkalarında serilip yatanların bütün ümidi yavaş yavaş ortalara ve nihayet duvar diplerine sokulabilmekteydi. Fakat bunun için yalnız kendi cezasının ağırlığına yahut kendi kabadayılığına güvenmek yetmezdi. Yerine göre ve eğer gücü yetiyorsa para harcamak yahut cezaevinin veya koğuşun iç politikasına karışmak, koruyucular, dostlar, müttefikler tedarik etmek, kavgalarda gürültülerde kendini tanıtmak, hatta hapishane idaresine hapishane dışından tesirler yaptırtmak da icap ederdi. O zaman evvela kapıların arkasına serilerek koğuş hayatına karışan bir yatağın diğer yatak sıraları arasından bir takım yollar bularak adım adım ilerlediği görülürdü. Bir defa yolu açılan bu talihlinin koğuş içindeki itibarı da yatağının ilerleyişi nispetinde artardı. O yatağın sahibi artık koğuşun içinde sere serpe dolaşabilirdi. Duvar diplerinde yahut köşelerde yeri olanların serdikleri kilimlerin halların bir köşesine biraz daha serbestçe ilişebilirdi. İliştiği yerlerde ona yavaş yavaş yer gösterenler, selam verenler olurdu. Böylelikle o da koğuşun artık varlığı kabul edilen bir mensubu olur çıkardı. Bu mertebeye erişmiş olanlara ötekinin berikinin kumanda etmesi, iş buyurması seyrekleşirdi yahut büsbütün kalkardı. Dışarıdan yeni getirilen bir hükümlünün bütün bu yerleşmiş nizamı aşarak duvar diplerinde hatta köşelerde yer alabilmesi de seyrek olmakla beraber ara sıra görülmüştü. Mesela uzun zaman dağlarda gezen ve sonra çetesiyle beraber teslim olan tanınmış efeler hapishaneye getirildikleri zaman bu böyle olurdu. O zaman cezaevi idaresinin birçok şartları hesaplandıktan sonra açtırdığı ve boşalttırdığı bir köşeye bu tanınmış efe kızanlarıyla getirilirdi. O da yerini vekar ve gururla işgal ederdi. Bu az rastlanan kaide nedense bir defada bizim cezaevine getirildiğimiz zaman uygulandı. Trenden indirilip de cezaevi müdürlüğüne getirildiğimiz zaman bizim koğuşlara verilmemiz için müdüriyette epey beklememiz lazım geldi. Nihayet bir şeyler tamamlanıp da bir sıra kapılardan cezaevi avlusuna indirildiğimiz zaman avluyu dolduran hükümlülerin geçit kapısıyla karşısındaki koğuşlara girilen büyük kapı arasında iki tarafa yığılmış olduklarını gördük. Biz iki arkadaştık. Arkadaşım bir teknik adamıydı. Önümüzde ve ardımızda gardiyanlar yürüyordu. Biz bu tertiple iki sıra mahkumlar arasından yürürken onların bizi meraklı gözlerle takip ettiklerini görüyorduk. Onlara bizim için ne söylenmiş olacağını bilmiyorduk. Fakat onların bizde yabancı gelen, onlarda olmayan bir vaziyet gördükleri şüphesizdi. Nihayet avluyu geçip de karşı binaya girdiğimiz ve üst kattaki 4. koğuşa vardığımız zaman bizi meydancılar karşıladılar. Yataklarımız ön cepheye ve bir köşenin yanındaki pencerenin önüne serilmişti. İlk anda bunlar bana basit göründü. Fakat kısa bir zaman sonra cezaevinin iç politikasını öğrenip de bütün kurulmuş nizamları aşarak baş köşede yer alabilmenin ehemmiyetini kavrayınca yeni geldiğimiz zaman bile karşı mahkumların gözlerinde okunan merakın manasını anlamış olduk. Onlara siyasiler geliyor demişlerdi. Bu cezaevi mahkumları henüz bir siyasi mahkum görmemişlerdi. Ama gelenlerin herhalde önemli kimseler olmaları lazımdı. Belki arkasındaki kızanlarıyla ünlü efeler cinsinden bir şeyler beklemişlerdi. Belki de hikayesi uzun zaman dillerde dolaşacak bir olayın kahramanlarını bekliyorlardı. Fakat kapıdan önce muntazam giyinmiş genç ve sakin yüzlü birinin girdiğini görünce bizi belki de yadırgadılar. Fakat gardiyanların ileride ve geride bizi itibarlı bir misafirin bir düğün evine buyur edilişi gibi 4. koğuşun hem de baş köşesine yerleştirildiğimizi görünce bunun sebebini belki kavrayamadılar. Ama anlaşılan bunun böylece kabul edilmesi lazım geldiğini düşündüler. Ve her şeyi olduğu gibi kabul ettiler. Koğuşların iç hayatı monoton fakat enteresandı. Burası bir toplumun kaynayan kanından mikroskop altına konulmuş bir damla gibiydi. Bu damla da o toplumun vücudunu sarsan, ona nizamların ve kanunların çerçevesini parçalatan dertlerin, buhranların bütün sebeplerini olduğu gibi görmek kabildi. Anadolu'nun nabzı bu koğuşlarda çarpıyordu. Kısır toprak, yarı göçebe bir köylülük, birbirleriyle hiç durmadan itişen, kakışan ve böylelikle de sınır çizgileri her gün değişen tarlalar, meralar, çiftlikler üzerindeki kavgalar. Sonra nüfuz ve zorbalık çekişmeleri. Hanedanlar, şeyhler, tarikatlar ve nihayet çarkları birbirine çarparak işleyen bir hükümet ve kanun düzeni. Hepsinin üstünde de hepsine damgasını vuran görülmemiş bir gerilik ve iptidailik. Görülüyordu ki adına Türk milleti denilen soy hamur, yüzyıllardan sürüp gelen ve adına düzen denilen bir düzensizlik içinde eziliyor, bozuluyor, şekilden şekile giriyordu. Toprak kanunları eskimişti ve uygunsuzdu. Aile nizamı karışıktı. Şeriat köyde köy ağasının ücreti uşağı olan mollanın, kasabada cahil müftünün oyuncağı haline gelmişti. Tekkeler, tarikatlar zaten tefessüh etmiş bitmişti. Hükümetle halk henüz kaynaşmamıştı. Bu cemiyet bir inkılaba muhtaçtı. Yıkan ve altüst eden değil, fakat temizleyen ve düzenleyen bir inkılaba.